Ayrım 14.
Onu o insanlardan herhangi birinin biçiminde yaratır. Senin organlarını istediği biçimde birbirine ekledi. Dipnot İnfitar Suresi 8. Ayetini okumadın mı? Dipnot Buhari tarihinde İbn Cerir, İbn Münzir, İbn Şahin ve İbn Mirdevey rivayet etmişlerdir. Kenzül Ummal 2 Taksim 45 H 3055. 2. Emşaç hücrenin oluşumunda spermle yumurtanın payı eşittir. Çünkü sperm ceninde 23 kromozom verdiği gibi yumurtacık da o kadar verir. Sperm bölünme eylemini üstlenen hücre merkezciğinde görev alırken yumurtacık da nitelik ve beslenme bölümlerinin oluşumuna daha çok katkı yapar. Yumurtacık insan bedeninde en büyük hücredir çünkü nutfe-i emşaç rahmin cidarına yapışıp rahim kanıyla beslenme durumuna gelinceye de ona gerekli gıda yumurtacığın içine yerleştirilmiştir. Nutfe-i emşaç bölünmeyle uğraşırken rahim kanalının titrek tüyleri onu yavaşça rahmin içine doğru iter. 5 gün ya da en çok 1 hafta içinde nutfe-i emşaç rahme ulaşmış olur. Orada nereye tutunacağını araştırırken Allah'ın yardım eli ona rahmin üst yarısında ve arka cidarında bir yeri gösterir. Alaka. Alaka emşaç nutfenin oluşumunu izleyen aşamadır. Bu kelime aşağıdaki ayetlerde geçer. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra dirilmekten kuşkudaysanız bilin ki biz sizi önce topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra yaratılan ve yaratılmayan muğdadan bir çiğdenlik etten yarattık. Dipnot Haç Suresi 5. Andolsun biz insanı çamurdan bir süzmeden yarattık. Sonra onu bir nutfe olarak sağlam bir karar yerine koyduk. Sonra nutfeyi alakaya çevirdik. Alakayı muska yaptık. Mutkayı kemiklere çevirdik. Kemiklere et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. Yaratanların en güzeli Allah ne yücedir. Dipnot Mü'minin Suresi 12-14. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır? Kendisi dökülen meniden bir nutfe değil miydi? Sonra alaka oldu da Rabbi onu yarattı, düzenledi. Ondan iki çifti, erkeği, dişiyi var etti. Dipnot Kıyamet Suresi 36-39. Odur ki önce sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra sizi çocuk olarak çıkarıyor. Dipnot Gafir Mümin Suresi 67. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Dipnot Alak Suresi 1-2. Müfessirler alakayı kan pıhtısı diye tercüme etmişlerdir. Ancak ayetin tefsiriyle ilgilenen tıp uzmanları müfessirlerin bu görüşüne katılmıyorlar. Kuşkusuz konunun uzmanı olan doktorlar haklıdırlar çünkü bugün ana rahmine sokulan toplu iğne başı kadar küçük bir kamera sayesinde sperm hücresiyle yumurta hücresinin ana rahminde geçirdiği bütün aşamaları görüntülemek mümkün olmuştur. İşte bu görüntüler sayesindedir ki Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde geçen alaka kelimesiyle falloh borusunda sperm hücresiyle döllenmiş olan dişi yumurta hücresinin döllenmeden bir hafta sonra rahim duvarına asılıp gömülmesi implantation durumunun kastedildiğini anlıyoruz. Dipnot, Jen Longman, Medical Embryology, Baltimore, 4. baskı, Doçent Doktor Salih Akdemir, Cumhuriyet döneminde yayınlanan Türkçe telif ve tercüme eserler üzerine bir değerlendirme, İslami Araştırmalar Dergisi, sayı 8. Eski müfessirler son zamanlarda ortaya konan bu verilerden haberdar olmadıkları için alaka kelimesini kan pıhtısı olarak tefsir etmişlerdir. Onların zamanında bu yeni veriler bilinmediği için düştükleri hatadan dolayı onlar mazur sayılırlar. Fakat modern tıp ilmi Kur'an'ın kullandığı bu kelimenin anlamını ortaya çıkarmıştır. Lügat kitapları da doktorların verdiği modern anlamın kelimenin temel kavramına daha uygun olduğunu göstermektedir. El-Misbahul Münir'de şöyle deniyor. Tırnağımı bir şeye ilak ettim, yani ona batırdım. Bir şeyi bir yere ildim, yapıştırdım o da ilindi. Hasım hasmına sarıldı, yani onunla kapıştı. Diken elbiseye battı, yapıştı. Kadın alk etti, vani gebe kaldı. Müncid'in izahı da şöyledir. Av tuzağa tutuldu. Kadın ve her dişi gebe kaldı. Hayvan su içti, ağaçlara takıldı. Diken elbiseye battı. Adamın boğazına çöp girdi. Bir şeyi bir şeye astı. Yaya asmak için kulp bağladı. Avcının tuzağına av takıldı. Kabza, kan, kan emen siyah kurtçuk, sülük. Kişinin bağlı olduğu malı, eşi, çocuğu, bir şeyi bir yere bağlayan bağ sap. Geçen izahlardan anlaşılacağı üzere alaka bir şeye yapışıp tutunan şey demektir. İşte alaka da aynen lügat izahlarında belirtildiği gibi rahmin cidarına yapışıp batmakta, oraya yerleşmektedir. Ve hemen çevresi kalın bir kan tabakasıyla sarılmaktadır. Rahme tutunan alakanın o andaki büyüklüğü sadece 1/4 milimetredir. İşte onun dış görünümünü düşünen fakat içinde neler bulunduğunu o zamanki imkansızlıklar nedeniyle fark edemeyen müfessirler, ona asıl lügat anlamına pek de uygun düşmeyen kan pıhtısı manasını vermişlerdir. Çünkü çıplak gözle hemen hemen görülmeyecek derecede küçük olan alaka, kendisini besleyen kan kesecikleriyle kuşatılmıştır. İşte alakanın kan pıhtısı diye tefsir edilmesinin nedeni bu görünümüdür. Aslında müfessirler bu tefsirleriyle büyük bir hata yapmış da sayılmazlar, çünkü rahim cidarına yapışan hemen hemen gözle görülmeyecek ölçüde küçük alaka, kalın bir kan tabakasıyla çevrilidir. Göz onu kan pıhtısı biçiminde görür. Döllenmiş yumurtacık birbiri ardınca bölünmeye başlar. Dut adı verilen bir topaç biçimine gelir. Dut büyür, içi sıvıyla dolar, o zaman blastula denilir. Sonra rahmin cidarına yapışır. Yaklaşık bir hafta içinde alaka aşamasına gelen döllenmiş yumurta bölünmeye başlar. 40 saat içinde 4 hücre, 80 saat içinde 32 hücre, 5 gün içinde tam bir topaçada dut meyvesi gibi olur. Bu benzerliğinden dolayı kendisine morulla, dut denilir. Morullanın içi su dolar ve blastula adını alır. Bu sırada blastulanın hücreleri iki tabakaya ayrılır. 1- iç tabaka, 2- dış tabaka. Dış tabaka, yiyici ve besleyici hücrelerden oluşur. Rahme varan cenin normalde rahmin üst kısmının arka cidarına yapışır. Çünkü ceninin büyüyüp gelişmesine en elverişli yer orasıdır. Rahim de içinde birçok kan kesecikleri oluşan kalın zarıyla cenini beslemeye uygun konuma gelir. İç tabaka. Allah cenini ve zarlarını bu tabakadan yaratır. Önce değirmi olan cenin levhası, sonra uzayarak armut biçimini alır. Sonra bu levha dış ve iç olmak üzere iki yaprağa dönüşür. Dış yaprak dikey hücrelerden oluşur. Amniyon zarı tarafından örtülür. İç yapraksa yumurtalık kesesine bitişir. Dölenmenin 5. 7. gününde blastula rahmin cidarına yapışmış olur. Topacın dış hücreleri rahim hücrelerini kemirerek oraya yerleşme eylemini gerçekleştirdikten sonra rahimden gıda sağlamaya başlarlar. Rahim keseciklerindeki kalın kanla doğrudan irtibatlı olan bu hücreler rahimden hem kendilerinin hem de iç tabakada oluşmakta olan ceninin gıdasını alırlar. Muhallaka ve gayr-ı muhallaka. Önceki izahlardan anlaşıldığı üzere döllenmenin 7. gününde rahmin cidarına yapışan alaka iki tabakaya ayrılır. Dış kısım. Görevi rahmin cidarına kenetlenip ondaki kan keseciklerini emerek kendisine ve kendi içindeki cenine gıda sağlamaktır. İç kısım. Bunun görevi de cenini ve zarlarını oluşturmaktır. Özetlersek, embriyoda biri yaratılacak, şekillenecek, biri de yaratılmayacak, başka bir biçime girmeyecek olan iki kısım vardır. Dış kısım çocuğu saran zardır, bu değişmez, olduğu gibi kalır. Asıl yaratılacak olan iç kısımdır. Çünkü cenin ve zarları bu iç kısımdan yaratılır. Konuyla ilgili ayetlerin bize verdiği manalardan biri budur ama geride başka manalar da vardır. İmam Taberi şöyle diyor. Müfessirler muhallaka ve gayr-ı muhallaka tabiri üzerinde ihtilaf etmişlerdir. Kimine göre bu nutfenin sıfatıdır, şu anlamı taşır. Biz sizi topraktan, sonra muhallaka ve gayr-ı muhallaka olan bir nutfeden yarattık. Muhallaka, düzeltip biçim verilmiş olan yaratıktır. Gayr-ı muhallaka ise henüz yaratılıp biçimlendirilmeden önce rahimlerin dışa attığı nutfedir. Dipnot Camiul Beyan 17-16. Müfessirlerin sözlerinin birinci şıkkı embriyonun yaratılan ve yaratılmayan iki tabakaya, iç ve dış tabakaya ayrıldığı şeklindeki izaha uyar. Morulla içinde bir boşluğun oluştuğu safhaya blastokis denilir. Bu değişiklikler olurken morulla fallop tüpünün zarı üstündeki tüylerinin hareketiyle yavaş yavaş rahmin içine itilir. Bir hafta içinde morulla rahme ulaşır. Sorpus luteum tarafından salgılanan progesteron hormonunun yardımıyla rahim morullayı kabule hazırlanır. Blastokist rahme yapışınca yavaş yavaş rahim dokusuyla sarılır. Gebeliğin ilk 10 haftasında sorpus luteum hasıl olur, bu sırada progesteron salgısı artar. Embriyonun dışındaki zarlar: çoerion, amniyon, allantois ve yolk saktır. Kabuğun iç yüzeyini kaplayan ve 3 sarı içeren çorin suyun buharlaşmasını önler. Amniyon da göbek kısmı hariç embriyoyu her yandan sarar. Embriyo suyla dolan amniyonun içinde kalır. Rahim içinde bulunan çorin dallara ayrılır, kendi içinde zarlar hasıl olur. Ana ile bebek arasındaki bağlantıyı kuran plasenta çorinonun bir parçasıdır. Elimizi bir süre suyun içinde bıraksak derimizin buruştuğunu görürüz. Suda kalan cininin de buruşması gerekir. Buruşmayı önleyen deride salgılanan bir yağ tabakasıdır. Önceleri ceninin derisi bir tabakayla kaplıyken sonraları iki tabakayla kaplanır ve bu tabaka epitrisyum adını alır. İşte epitrisyum deri bezlerinin lunago adlı tüylerinin salgıladığı yağ tabakasıyla korunur. Aşağıdaki ayetlerde embriyonun sıvıda geliştirildiğine işaret sezilmektedir. Odur ki sudan bir beşer yarattı. Dipnot Furkan Suresi 54 ayetinde insanın meni sıvısından yaratıldığı yanında embriyonun amniyon zarı içindeki sıvıda geliştirildiğine de işaret görülmektedir. Her canlı şeyi sudan yarattık. Dipnot Enbiya Suresi 30. Allah her canlıyı sudan yarattı. Dipnot Nur Suresi 45. Ayetlerinde de insan da dahil bütün canlıların su içinde sudan yaratıldığına işaret buyurulmuştur. Embriyonun içindeki değişiklikler. Embriyonun iç hücreleri iki tabaka biçiminde dizilir. Ektoderm dış tabaka, endoderm iç tabaka. Bunların ortasında da mesoderm denilen bir orta tabaka meydana gelir. Üç tabaka hücreleri de değişim ve başkalaşımda görev alır. Böylece bedenin çeşitli organları meydana gelir. İnsan embriyosu döllenmeden bir hafta sonra bir buğday tanesi boyutuna ulaşır. Bunun dörtte üçü baştır. Döllenmeden 4 hafta sonra gözler kısmen belirir, kalp çarpmaya başlar. 5. haftada organların tomurcukları belirir, kulaklar fark edilir ve embriyo mekanik uyarılara cevap verir duruma gelir. 8 hafta sonra yaklaşık 1 inç, 2,5 santim uzunluğuna ulaşan embriyonun insan olduğu seçilir. İşte bu aşamadan sonra embriyoya cenin adı verilir. 12. haftada kulak içinde yarım yay kanalları çalışmaya başlar ve cenin amniyon sıvısı içinde hareket eder. Göz kapakları biçimlenmiş, altında gözler hareket etmeye başlamıştır. Döllenmeden 5 ay sonra yaklaşık 8 inç 20 santim uzunluğuna ve 1 libre 377,5 gram ağırlığına ulaşan ceninin yüzü duyumlarını belirtir duruma gelir. Kur'an-ı Kerim embriyonun gelişmesini kendi eşsiz üslubu içerisinde anlatıyor. Embriyonun rahme asılması safhasına Kur'an alaka adını veriyor. Embriyonun daha da gelişerek organlarının belirmeye başladığı safhaya Kur'an mudga diyor. Embriyoda iskeletin oluştuğu safhaya Kur'an kemik ve kemiklere et giydirilmesi aşaması diyor. Bu safhalar arasında öyle kalın çizgiler yoktur. Bir aşamada meydana gelen değişiklikler yavaş yavaş öteki aşamayı getirir. Alaka içindeki gelişme mudga olur. Mudga içindeki gelişme ise iskelet aşaması oluşur. Burada işaret edilmesi gereken önemli bir husus vardır. Memelilerin ceninleri ilk aşamalarda birbirine benzer. Mesela insan yahut tavşan, kuş, tavuk ceninleri birbirinden fark edilemez. Ancak iskelet aşamasından sonra bunlar birbirinden ayırt edilebilirler. İşte ceninlerin birbirinden ayırt edilmesi aşamasından sonraki durumu Kur'an halkı ahar, başka bir yaratık olarak tanımlıyor. Sonra biz onu başka bir yaratık olarak inşa ettik diyor. 1400 yıl önce yaşamış bir insanın insan hayatının rahmi asılan, çıplak gözle görülmeyecek derecede küçük bir asalaktan başladığını bilmesi mümkün değildir. Bu ancak vahiy ile mümkün olur. Dipnot, Phenomen of Nature, sayfa 137-145. Dursun'un 3. kitabındaki savlarına cevaplar. Buraya kadar Dursun'un 1. ve 2. kitaplarında cevaplandırılmasını gerekli bulduğum noktaları cevaplandırdım. Cevapları basım evine gönderdikten sonra 3. kitabının çıktığını söylediler. Onu da inceledim ve birçok noktada 1. ve 2. kitaptakilerinin tekrar ettiğini gördüm. Bu iddiaların hepsi üzerinde ayrı ayrı durmaya gerek duymadım. Yine genç dimağlarda kuşku uyandıracağını düşündüğüm bazı çarpıtıcı iddiaları cevaplandırma lüzumunu hissettim. Bundan sonraki sayfalarda üçüncü kitaptaki savların cevaplarını bulacaksınız. 44. Dursun'un sözlerindeki çelişki. Dursun hem aklın deveyi bağlayan bağ anlamına geldiğini, yani insanın düşüncesini köstekleyen bir anlam taşıdığını söylüyor, hem de Kur'an'ın tanrısının akılla nitelendirilmemiş olmasını bir kusur sayıyor ve Kur'an'ın tanrısı akıllı mı şeklinde saygıya aykırı bir soru yöneltiyor. Bu demagojidir. Akıl yaratıklarda, özellikle insanda düşünce üreten aygıtın adıdır. Merkezi de bildiğimize göre beyindir. Başka bir deyimle, beynin düzenli işleme sürecine akıl denilir. Karmaşık ve felsefi tanımlara girmeye gerek yok. Allah yaratık değil, yaratandır. Bütün akıllar ondan bir parıltı veya bir zerredir. Felsefede tanrısal akla külli akılda denir. Kur'an'da Allah'ın kendisi için akıl sahibi veya akıl ediyor denmesi, onun akılsız olduğunu göstermez. İnsan içinde akıl sahibi denmemiştir ama aklın işlevi olan yakilun, akıl ediyor yani düşünüyor denmiştir. Aklın en büyük işlevi bilgidir. Kur'an'da hemen her sayfada Allah için alim, çok bilen, hakim, her şeyi ilim ve hikmetle yapan, semi, çok işiten, habir, her şeyi bilen, haber alan, duyan gibi sıfatlar kullanılmaktadır. Allah bilense en büyük akıl O'nundur. Ancak O'nun aklı yaratıklarınki gibi bir aygıt değildir. O hiçbir surette yaratıklara benzemez. O'nun benzeri gibi bir şey yoktur. Şura 11. Allah'ın düşüncesi yaratıklardaki gibi beyin aygıtına bağlı değildir. Onun ne ilminin, ne hikmetinin, ne duymasının, ne görmesinin mahiyetini bilemeyiz. Ey Dursun! Haydi dinlere inanmıyorsun. Peygamberleri kabul etmiyorsun. Ya dünya yaratılalıdan beri gelen bu kadar filozofa ne dersin? Onların hemen %99'u bir tanrıya inanmışlar ve felsefelerinin temelini bu inanca yerleştirmişlerdir. Sokrat, Eflatun, Aristo, Pisagor, Diyojen, Pascal, Spinoza, Giordano Bruno, Descartes, Henry Bergson, Doğuda Farabi, İbn Sina, Gazali, İbn Rüşd, Sa'di, Razi. Bunların hepsi Allah'a inanmış, hatta onunla iç içe olmuş, o düşünceyle yatıp onunla kalkmış dahi insanlardır. Ey Dursun! Senin aklın bunların aklı yanında denize damla kalır. Bu dahi insanlar hep boş şeylerle mi avundular? Oysa ilmin bugünkü düzeye ulaşması onların çalışması sayesindedir. Allah bize aşkındır. Biz bizi yöneten aklımızın mahiyetini dahi henüz çözebilmiş değiliz. Böyleyken Allah'ın aklıyla ne diye uğraşalım? Kur'an'da Allah hakkında ne söylemişse ona inanırız. Gerisini Allah'a bırakırız. Çünkü ne söylesek görünmeze taş atmaktan öteye geçmez. İdraki mali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi o kadar sekleti çekmez. 45. Tanrı'nın dilemesiyle ilgili ayetlerin anlamı. Turan Dursun'a göre Kur'an her şeyi Tanrı'nın dilemesine bağlar. Onun dilemediği bir şey olmaz. Kullarından kiminin inanır, kiminin inanmaz olmasını dilemiştir. İnsan ne kadar çabalasa Tanrı inanmasını dilememişse inanmaz. Yani Kur'an'a göre insan kaderde belli eylemleri yapmaya veya yapmamaya mahkum edilmiş, kendisine seçim özgürlüğü verilmemiştir. Turan şöyle diyor. Türkçe sözlükte iradenin birinci anlamı istemedir. Aynı sözlükte ruh bilimdeki anlamı içinde bir şey yapmayı veya yapmamayı belirten iç güç, istemek yetkisi deniyor. Bu anlamı da İslam kelamındaki anlamına oldukça yakındır. Cüz'i iradede, külli iradenin yani olumluyu ve olumsuzu birlikte içine alan iradenin bu iki yandan yalnızca birine yöneltilmesi, yani bir şey yapma ya da yapmama yönlerinden birini seçmedir. Bakınız gelen Bevi Alel Celal 1316, 1 Taksim 194 ve ötekiler. Demek ki irade bir seçmedir. Olumlu ve olumsuz, yapma ve yapmama yanları birlikte bulunurken külli, bu yanlardan biri seçildiği, İstek bu yanlardan birine yöneldiği zaman da bölündüğü için cüz'i adını alır. Böyleyken genellikle külli irade, Tanrı'nın iradesi, cüz'i iradede insanın iradesi olarak bilinir ki bu yanlıştır. Yani İslam kelamındaki açıklaması böyle değildir. Kısacası irade, karşıya çıkan seçeneklerden birini seçmedir ya da seçebilme gücüdür. İradesi olan bir seçim yapar. Onu ya da bunu, şu yönü ya da bu yönü, şu biçimde ya da bu biçimde, olumlu ya da olumsuz doğrultuda seçer. Ne var ki Kur'an ayetlerinin hiçbir yoruma yer kalmayacak biçimdeki açık anlatımlarına göre insanın böyle bir seçim yapabilmesi Tanrı'nın iradesine, Tanrı'nın dilemesine bağlıdır. Şimdi buna ilişkin ayetlerden hiç değilse bir kesimine bir göz atalım. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Diyanet çevirisidir bu. Ve bunu diyen söz iki ayette aynen yer alıyor. Bakınız İnsan Suresi ayet 30 tekvir 29. Bu ayetlerin açıklamasıyla insana bir şeyi yapma ya da yapmama özgürlüğü şöyle dursun, bir şeye yönelme, bir şeyi dileme, isteme özgürlüğünün bile verilmediği son derece net bir biçimde anlatılıyor. Çünkü bu ayetlere göre herhangi bir konuda Tanrı dilemeli ki insan da dileyebilsin. İnsanın dilemesini, istemesini Tanrı dilemiyor. İstemiyorsa insan dileyemez, isteyemez. Yine Diyanet çevirisinden. Allah kimi dilerse onu saptırır ve kimi dilerse onu doğru yola koyar. En'am suresi ayet 39. Ey Muhammed! Rabbin dileseydi yeryüzünde insanların hepsi inanırdı. Yunus suresi ayet 99. Kur'an'ın Tanrısının şu sözü de nedenli açıktır. Biz dilesek herkese hidayet verirdik. Fakat cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağıma dair benden söz çıkmıştır. Secde suresi ayet 13, din bu 3. 148-149. Tanrı dilerse insan iradesini iyiye, dilerse kötüye yöneltir. Sayfa 150. Şimdi Dursun'un bağlamı içindeki manalarından koparıp çıplak olarak yorumladığı ayetlerin bulundukları konsepteki anlamlarına bakalım. Sizi yaratan O'dur. Kiminiz kafirdir, kiminiz mümin. Deabün 2. Bu ayette Allah'ın insanların kimini kafir, kimini mümin yaratmış olduğu değil, insanlardan kiminin yaratanına karşı nankör, kiminin de inanır olduğu belirtilmektedir. Nitekim ayetin sonunda Allah'ın insanların yaptığı her şeyi gördüğü uyarısı gelmektedir. Bunun anlamı şudur. Ey insanlar! Yaptığınız işlerin hesabını vereceksiniz. İnanıp inanmadığınızı, doğru hareket edip etmenizi Allah görmektedir. Yaptığınız işlerden sorulacaksınız. Sakın yanlış işler yapmayın. En'am suresinin 104. ayetiyle Zümer suresinin 62. ayetinde Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğu vurgulanır. Bu ayetlerin amacı müşriklerin taptıkları tanrıların da Allah'ın yaratığı olduğunu, yaratılmış şeylerin tanrı olamayacağını anlatmaktır. Yani siz de taptığınız o tanrılar da Allah'ın yaratığıdır. O yaratılmış şeylere tapacağınıza onları yaratan Allah'a tapın demektedir. Rabbin isteseydi yeryüzündekilerin hepsi inanırdı. O halde sen mi insanları inanmaları için zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadan hiç kimse inanmaz. Allah akıllarını kullanmayanların üzerine pislik, kötü düşünceler koyur. Yunus 99-100. Bu ayetlerde Allah istediği takdirde yeryüzündekilerin hepsinin inanacağı, Allah'ın izni olmadan hiçbir canın inanmayacağı bildirilmektedir. Burada isteme, inanca zorlama anlamındadır. Allah insanları inanmaya zorlamak istememiştir. İsteseydi herkes inanmak zorunda kalırdı. Ama Allah insana serbest düşünme ve seçme yeteneği vermiştir. Bunun için düşüncesini belli bir inanca zorlamamıştır.